Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, programımızda ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümünde yer alan yazısını aktaracağız. Hayat imtihanının bütün meşakkat ve zorluklarını rıza ve teslimiyetle aşarak Allah ve Resulünün yolunda yürümek müminlerin en mühim iman şiarıdır. Müminin imanının zirvesine doğru irtifa kazanması da ameli salih dediğimiz Allah rızasını gaye edinen niyet, ibadet ve davranış güzellikleriyle yaşamasına bağlıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde İman ve salih amel umumiyetle birlikte zikredilmiştir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Yani ibadet ve hayırlı işlerin biri bittiğinde hemen diğerine koşmak, herhangi bir zamanın ibadetsiz ve hayırdan uzak geçmesine fırsat vermemek icap eder. Çünkü hayat bize uhrevi saadeti kazanmak için verilmiş bir nimettir. İnsan ömrünün nihayeti olan ecelin vakti de meçhul kılınmıştır. Bu da hesap vermeye her an hazır olmayı gerektiren dehşetli bir gerçektir. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyhin naklettiği şu hadise, ölüme her an hazırlıklı olmanın lüzumunu ne güzel ifade etmektedir. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbiseler içinden en güzelini ve binmek için de birçok at içinden en rahvan ve gösterişli olanı seçmişti. Adamlarıyla birlikte muhteşem bir tavırla böbürlenerek ve etrafına çalım satarak yola çıktı. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapıştı. Hükümdar, ''Sen de kimsin? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil ölümden!'' diye hışımla bağırdı. Adamcağızsa sakince, ''Sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayati bir mesele.'' dedi. Hükümdar merakla karışık bir hiddetle, ''Söyle bakalım.'' deyince adam, ''Gizlidir. Eğil de kulağına söyleyeyim.'' dedi. Hükümdar eğilince adam, ''Ben Azrail'im. Canını almaya geldim.'' dedi. Hükümdar bir anda neye uğradığını şaşırdı. Telaşa kapıldı, aman dilemeye başladı. ''Ne olur biraz müsaade et.'' dedi. Azrail aleyhisselam, ''Hayır, sana müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın.'' dedi ve oracıkta hükümdarın canını alıverdi. Daha sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam, salih bir mümin kulla karşılaştı. Ona selam verdikten sonra, ''Seninle bir işim var. Bunu sana gizli söyleyeceğim.'' dedi ve kulağına eğilerek kendisinin Azrail olduğunu söyledi. Mümin kul buna sevindi ve, ''Hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Bütün gayretim, noksanlarımı ve kusurlarımı bertaraf edip, ölüm anımı güzelleştirebilmek içindi. Daima son nefesimin endişesi ve hazırlığı içindeydim.'' dedi. Azrail aleyhisselam, ''Öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla.'' dedi. Adam, ''Benim en mühim işim Allah Teala'ya vuslattır.'' dedi. Bunun üzerine ölüm meleği, ''Hangi hal üzere istersen o hal üzere canını alayım.'' dedi. Adam, ''Buna imkan var mı?'' diye sordu. Melek, ''Evet, senin için bununla emrolundum.'' dedi. Adam, ''O halde abdestimi tazeleyeyim, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al.'' dedi ve hakikaten öyle oldu. Bu hadiseden idrak ettiğimiz kadarıyla ölümü güzelleştirmenin çaresi, Allah'ı sevmek ve Resulünün izinden gidebilmektir. Bir mümin kulluk hayatını şu iki ölçü çerçevesinde tanzim etmelidir. A. Tazim li emrillah, şefkat ala halkillah. Tazimli emrillah, yani Allah'ın emirlerini titizlik ve ihtiram içinde yerine getirmelidir. Bunu yaparken de bu emirlerin hem zahirine hem de batınına dikkat etmelidir. Zira zahirle batın birbirini tamamlayan iki unsurdur. Biri olmadan diğeri daima noksandır. Mesela Cenab-ı Hak ayeti kerimede, "Müminler gerçekten felah bulmuşlardır." beyanından hemen sonra zahir ve batın bütünlüğünün lüzumuna dikkat çekerek "Onlar ki namazlarını huşuyla kılarlar." buyurmaktadır. Hatta namazı huşudan mahrum, ihsan kıvamından uzak bir şekilde, yani kalp ve beden ahengi olmadan kılanlar için "Yazıklar olsun o namaz kılanlara." buyurulmaktadır. Yine zahiri farzlardan biri olan oruç, sadece imsak vaktinden başlayıp iftara kadar aç kalmaktan ibaret bir ibadet değildir. Oruç ibadetini bu şekilde ifa eden kimseler için hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. "Nice oruç tutanlar vardır ki, oruçlarından kendilerine kalan kuru bir açlıktan başka bir şey değildir." Halbuki gerçek oruç, mideye ilaveten göze, gönle, dile, kulağa ve bilhassa vicdana tutturulan oruçtur. Kişiyi Allah'ın nimetlerini tefekküre ve açların halinden anlamaya sevk eden, gönlü takvaya yönlendiren bir oruçtur. Yine zekat ibadeti de sırf muhtaca para vermekten ibaret bir yükümlülük değildir. Öyle olsaydı Cenab-ı Hak kullarını şu ilahi beyanla ikaz etmezsin. "Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın." Bakara 264. Yine sadaka ve infak sadece maddi imkana sahip kimselerin vereceği bir ikram olsaydı, o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler buyurulmazdı. Âl-i İmran 134. Yani nasıl ki namaz, oruç, zekat, hac gibi zahiri farzlar vardır, bunun yanında güzel ahlak, merhamet, cömertlik, adalet, tevazu, İhlas, samimiyet, edep, iffet, haya, huşu, takva, sabır gibi batını farzlar da vardır. Yine kumar, içki, zina, hırsızlık ve benzeri zahiri haramların yanında gurur, kibir, haset, öfke, riya, cimrilik, israf, tecessüs, yalan, gıybet, gaflet, ihtiras gibi batini haramlar da vardır. Bu batini haramlardan kaçınmak, en az zahiri haramlardan sakınmak kadar mühimdir. Zira ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. "Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir." En'am 120. Bir günah nasıl ki başka bir günahı peşinden sürüklerse, bir hayır da peşinden başka bir hayrı celbeder. Dolayısıyla kulluk hayatının seviye kazanabilmesi için bir müminin namaza çok büyük ehemmiyet göstermesi ve mümkün olduğunca cemaatle kılması zaruridir. Zira namaz imandan sonra Allah'ı zikretmek için yapılan amellerin en faziletlisi ve en kamilidir. Kelime-i şehadetten sonra İslam'ın en mühim rüknüdür. Namaz günde en az 5 defa tekrarlandığı için devamlı Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Kalp ve vicdanı Allah'a bağlar. Allah'ın sonsuz kudretini, mutlak iradesini, rahmet ve merhametini, kerem ve ihsanını, azap ve ikabını insanın kalbine nakşeder. Böylece insanın günah, çirkinlik ve haksızlıklardan alıkoyar. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. "Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek şüphesiz en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut 45. Dolayısıyla bir mümin namazı hayatının mihveri kılmalıdır. Bunu başarabildiği ölçüde diğer faziletler o kişinin hal ve davranışlarına aksedecektir. Çünkü insan secde et ve yaklaş ayetinde beyan edildiği üzere gerçek manada ne kadar secde edebilirse o nispette Hakk'a yaklaşabilir. Hakk'a yakın bir kulun da her hali güzelleşir. Nitekim daima gülün yakınında bulunan hiç kötü kokabilir mi? Mümin namaz kılmakla ferdi kulluk vazifesini ifa eder. Cemaatle namazsa onu içtimaileştirir. Yani kul, din kardeşleriyle bir ve beraber olma, onların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşma imkanı bulur. Dertlilerin derdine derman olmaya koşar. Gönlü rakikleşir. Merhameti ölçüsünde kendinden aşağıda olanları kendisine zimmetli addeder. Böylece şefkat ala halkillah, hali tahakkuk eder. Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhamet duyguları inkişaf eder. Şu fani dünya hayatında çok sevdiğimiz bir misafirimiz geldiğinde ona sevdiği şeyleri ikram etmek isteriz. Bir dostumuzu ziyarete gittiğimizde onun sevdiği bir hediyeyi götürmeyi arzu ederiz. Muhabbetin en mühim ölçüsü sevdiğinin neleri sevdiğini, neleri sevmediğini bilmek ve buna dikkat etmektir. Yani onun sevdiğini sevmek, sevmediğini terk etmektir. Bu edebi ihmal bir tarafa, bir de sevmediği şeyleri önüne koymak, sevmediği tavırları sergilemek, muhabbet ve hürmetin değil, adeta nefretin bir tezahürü olur. Rabbimiz, zahiri ve batini emir ve yasaklara riayet ederek, hayatımızın her safhasına yansıyan bir İslam şahsiyeti sergileyebilmeyi, daima razı olduğu salih amellerde bulunabilmeyi lütfu keremiyle cümlemize ihsan buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazıyı sunduk. Programımıza bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de sırada Alican Tatlı'nın Can Damlaları bölümünde yer alan kıssadan hisseleri var. Evet, ilk olarak nimetlerin farkında olarak yaşamalıyız başlıklı kıssadan hisseyi paylaşalım. Bir gün yaşlı bir adamın penceresine bir kırlangıç kuşu konar. Camı gagasıyla tıklamaya başlar. Bunu duyan ihtiyar camın kenarına gelir ve sorar. "Ne istiyorsun minik kuş?" Kırlangıçsa şöyle der. "Bizlerin göç etme zamanı geldi. Arkadaşlarım bölük bölük buralardan gitmekteler. Düşündüm de sen yalnız bir insan, ben yalnız bir kuşum. İzin ver de bu soğuk kış mevsimini seninle geçireyim. Beni içeri al, üşümeyeyim. Hem uzun kış gecelerinde seninle dertleşir, birbirimizi yalnızlıktan kurtarırız." Adam kuşun dediklerini dinler, biraz düşünür. Fakat insan olmak gururu kuşun yalvarmalarına rağmen onu bir türlü evet dedirtmez. Kuşa, "Hayır, seni alamam," diye cevap verip son noktayı koyar. Ertesi gün yine aynı saatte camdan tıkırtılar gelir. Minik kuş yine gelmiştir. Dileklerini bildirir. Bu yardımı yapması için ricalarda bulunur. Yaşlı adam sözü alır. "Israr etme, bunu yapamam. İnsanlar benimle alay eder. Bir kuş da yalnızlığını gidermeye çalışıyor," derler. Üçüncü gün kuş yine aynı saatte gelir. Yine bir sürü dil döker. Fakat nafile, inatçı ihtiyarı bir türlü ikna edemez ve gider. Üçüncü günün akşamı kuşun söyledikleri adamın kulaklarında çınlar durur. aslında söylenenlere hak verir. Ne var ki bunca yıl kendi kendine yetebildiğini göstermeye çalışan, bir şeyleri paylaşmak için çevresinde kimseleri aramayan biri için bu gururu, kibri atmak zordur. Düşünür, taşınır, sonunda yılların canına tak eden sessizliğine bir son verip onun cıvıltısıyla yaşamaya karar verir. Ertesi sabah aynı saatte pencerenin dibinde kırlangıcın yolunu gözler. Saatler ilerleyip akşam olur. Oysa ne gelen vardır ne giden. İhtiyarın içine bir hüzün kaplar. Onu içeri alıp bir parça yemi ve bir sıcak odayı ona çok gördüğü için üzülür. Önemli olan benim hayatım ve benim yardımımdı diye iç geçirir. Birkaç gün daha kuşu bekler ama nafile. İçindeki vicdan azabıyla birlikte bu kez kararlıdır. Kış geçsin, bahar gelsin, onu bulacak ve bir daha bırakmayacaktır. Günler birbirini takip eder ve bir gün gökyüzünde göçmen kuşlar süzülmeye başlar. Hemen kırlangıç kafilesini bulmalıdır. Çok geçmeden bulur da onlara bakar, bakar, hiçbirini penceresine gelen kırlangıca benzetemez. Önde uçan başkan olmalı, ona sorayım der. Ben içinizden birini arıyordum da bana yardımcı olur musunuz? Deyip olanları bir bir anlatır. Bilge başkan düşünceli bir tarzda şunları söyler. Yaşlı adam, onu boşuna arıyorsun. Sen kırlangıçların ömürlerinin sadece 6 ay olduğunu bilmez misin? Avuçlarımızdan kayanların sayesinde görebildiğimiz gerçekleri ya çok zor yakalıyor veya ona asla kavuşamıyoruz. Bir müddet önce mümkün olanlar bugün imkansızlaşabiliyor. Halbuki hayat ne büyük sırları ne yüce idealleri barındırıyordu bünyesinde. Fakat bizler hep azap dolu veya boş işlerle meşgul olduğumuz için keşfedemiyorduk onları. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size verdiğimiz rızıktan harçayın buyruğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faydalı işler görmekte acele ediniz tavsiyelerini hiç aklımızdan çıkarmamalı, bir defaya mahsus verilen bu hayat hakkını iyi kullanmalı ve hayırda acele etmeliyiz. Nimetlerin kadri kıymetini vaktinde bilmeliyiz. Değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nden Can Damlaları bölümünden kıssadan hisseleri aktarmaya devam ediyoruz. Sırada değer verdiğin kadar karşılık görürsün başlıklı yazı var. Yaşlı adamın eşi evde tereyağı yapıyordu. Oysa bu tereyağını her gün yakınlardaki bakkala götürüp satıyor ve bununla geçiniyorlardı. Bakkal yaşlı adamın getirdiği tereyağını hiç tartmıyordu. Ancak bir gün içine şüphe düştü ve adam gittikten sonra tereyağını tartıya koydu. Tereyağının 1 kilogram değil de 900 gram olduğunu görünce çok öfkelendi ve yarın geldiğinde bunun hesabını sorar, bir daha da onunla alışveriş yapmam dedi. Ertesi sabah yaşlı adam elinde tereyağıyla içeriye girdi. Bakkal sert bakışlarıyla "Bir daha senden tereyağı almayacağım." dedi. Yaşlı adam üzülerek "Efendim bir yanlış mı yaptık?" dedi. Bakkal "Efendi senin bana verdiğin tereyağını tarttım. 900 gram geldi. Ayıp değil mi bu yaptığın?" dedi. Yaşlı adam utanarak başını yere eğdi ve "Efendim, bizim terazimiz yok. Sizden 1 kilo şeker almıştık. Onu tartı olarak kullanıyoruz." deyince bakkal utancından ne yapacağını şaşırdı. Ve son olarak değerli dinleyenler, bu bölümden aktaracağımız yazının başlığı Allah dostlarından ne ekersen onu biçersin. Şeyh Sadi Şirazi'nin Bostan isimli eserinde kıssadan hisse tarzında naklettiği hikmet dolu hikayelerden biri şöyledir. Bir kahya vardı. Sanki yedi bela gibiydi. Onun korkusundan neredeyse erkek aslan, dişi arslan gibi olurdu. Günlerden bir gün bu kahya çok derin ve içi pek soğuk olan bir kuyuya düştü. Oraya düşünce de acziyet ve ızdırap içerisinde bağırmaya başladı. ''Kimse yok mu? Ne olur kurtarın, dara düştüm. Can kurtaran yok mu?'' diye gece sabahlara kadar inim inim inleyerek feryat etti. Lakin sesini hiç kimseye duyuramadı. Zira yapmış olduğu kötülüklerden dolayı her duyan kulak ona karşı sesini duymamak hususunda adeta taş kesilmişti. Aradan birkaç gün geçti. Onu tanıyanlardan biri bir seher vakti kuyunun yanından geçerken duymuş olduğu feryadu figan üzerine meraklandı ve kuyuya iyice yaklaştı. Kötülüğüyle nam salmış olan o kahyayla göz göze geldiğinde ise onu hemen tanıdı. Ani bir hareketle yerden aldığı taşı kahyanın başına atarak kafasını yaraladı. Bu esnada da ona hitaben şöyle diyordu. ''Nasılsın? Şimdiye kadar sen bir kimsenin imdadına koştun mu ki şimdi yardım istiyorsun? Daima insaniyetsizlik tohumu ektin, merhamet ve şefkat yoksunuydun. İşte şimdi de zulmünün acı meyvelerini topluyorsun. Senin yaralı canına kim merhem olacak? Sen dertli, muzdarip gönülleri hiç düşünüyor muydun? Sen gam ve hüzün bulutlarıyla sırılsıklam ıslanmış ve soğuktan buz kesmiş yüreklere güneş olabiliyor muydun ki şimdi merhamet bekliyorsun? Hayır, bilakis sen daima bizim hayır ve huzur yolumuzda kuyu kazıyordun. Neticesi ne oldu? Kazdığın kuyuya kendin düştün. İşte insanlar hakkında kötülük düşünen, Cenab-ı Hakk'ın mümtaz kıldığı gönlü incitmek ve ona sivri yılan diliyle diken batırmakta hiç tereddüt göstermeyen bir kimsenin insanlar nazarındaki mevki ve neticede düşeceği vahim akıbet budur. Şeyh Sadi naklettiği bu kıssayı şu hikmetli sözleriyle nihayete erdirmektedir. İnsanlar için İki manada kuyu kazarlar. Bunlardan biri gerçek, diğeri ise mecazi manadaki kuyudur. İyi huylu insan susamışlara su temin etmek için kuyu kazar. Bu gerçek manada kuyu kazmaktır. Kötü huylu biri ise halkı içine yuvarlamak için kuyu kazar. Yani insanlara tuzak kurar. Bu da mecazi manada kuyu kazmaktır. Ey insanoğlu! Bilmiş ol ki kötülük ediyorsan sakın iyilik umma. Çünkü ne kadar emek sarf etsen de meyvesiz bir çöl bitkisi olan ılgın ağacı yemiş vermez. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir. O, herhangi birinin kalbini kırmaz, gönlünü yıkmaz, gönlün bir nazargahı ilahi olduğunu unutmaz, bilakis kalbini dertli ve ıstıraplı yüreklerin ve yorgun gönüllerin huzur bulduğu bir dergah haline getirir. Evet değerli dinleyenler, programımızda son olarak Ali Can Tatlı'nın kaleme aldığı Can Damlaları bölümünde yer alan kıssadan hisseleri aktardık. Ve böylelikle bu akşamda bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de bugün Genç Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından yazılar paylaştık. Yarın yine aynı saatte bir başka programda tekrar olabilmeyi ümit ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.